Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 1.40 Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine iki konuyla karşınızda olacağız. Bunlardan ilki hala tartışması süren, sizlerin de haberdar olduğu Risale-i Nur külliyatının basılması üzerinden bandrol hakkının bazı insanlara, yayın evlerine verilmesi ya da verilmemesi, iptali söz konusu üzerinden kültür devlet ilişkisi, bu tür değerlerin kamuya mal olmuş, millete mal olmuş eserlerin, kişilerin haklarının devlet tekeline alınması ya da sivil inisiyatif tarafından bunların basılabilmesi meselesi üzerinde olacak ilk konumuz. Ardından da aydın siyaset ilişkisi, entelektüel siyaset ilişkisini konuşmaya çalışacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam, yaklaşık 3-4 aydır süren bir tartışma var. Evet. Hala bir vuzuha da kavuşturulmuş değil. O da şu: Said-i Nursi Hazretlerinin vefatının üzerinden 50 yıl geçti.
Evet.
Bugün işte 130 parça risaleden ve 14 büyük kitaptan oluşan büyük bir külliyattan söz ediyoruz. Risale-i Nur külliyatından. 3-4 aylık bu süre içerisinde bir takım yayın evleri basım için Kültür Bakanlığı'na başvurdular. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 81. maddesinde süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur diye bir hüküm var. Evet. Yani günlük işte gazete ya da işte dergiler dışında bu tür yayınlara bandrol yapıştırılması gerekiyor ve bu bandroller de Kültür Bakanlığı'ndan temin ediliyor. Ve Türkiye'de 26 yayın evi bir şekilde risaleleri basıyor. Bunlardan birkaçı yeniden bu bandrol için Kültür Bakanlığı'na müracaat ettiğinde bu talepleri geri çevriliyor. Bunun altında da şu var: telif hakkı elinde bulunan, Risale-i Nur'ları basma telif hakkı elinde bulunan bazı kimseler bize başvurdular. Özellikle risalelerdeki sadeleştirmeden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Orijinal baskıların tahrif edildiğini, Said-i Nursi'nin hayatında bu tür bir şeye izin vermeyeceğini, hatta kendisinden sonra da izin vermeyeceğini söylediğini ilettiler. Böyle bir şey var, bir talep var.
Evet.
Bunun dışında bu aynı zamanda bir siyasi kriz konusu da olmaya başladı. Seçimlerden önce Bitlis mitingindeydi yanılmıyorsam. Başbakan İşaratül İncaz diye bir eseri var. Said-i Nursi'nin, Bediüzzaman'ın. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yazılmaya başlamış. Hatta 60 cilt olması planlanan bir Kur'an tefsiri.
Evet.
Hatta bunu işte o miting alanında kaldırıp göstermişti Tayyip Bey. Yani bunu Diyanet bastı diye. Diyanet'in de bundan çok az bastığı, yani 200-300 tane bastığı ve tükendiğini de o zaman biz öğrenmiş olduk. Bununla beraber şunlar da konuşuldu. Aslında Said-i Nursi Hazretlerinin bu eserlerini devlet tarafından bastırılmasını istediğini, Ahmet Hamdi Aksekiye dönemin Diyanet İşleri Başkanı'na mektup yazdığını, hatta Adnan Menderes'e bile mektup yazdığı da gündeme geldi. Bütün bu tartışmalar çerçevesinde hocam, biz de şeyi konuşalım istiyorum ben. Yani devletin böyle eserleri tek eline alması doğru mudur? Bu bir örnek.
Evet.
Bu tür eserler kamuya mı aittir? Bunları konuşalım arzu ediyorum. İlk olarak bu Risale-i Nurlar üzerinden bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Tabii Türkiye her şeyini tartışıyor. Tartışmak güzel bir şey. Büyük bir tartışma döneminden geçiyoruz. Ama bu tartışmaların kutuplaşma temelinde yürümesi hoş bir şey değil. Maalesef neyi konuşursak konuşalım, kutuplaşıyoruz, cepheleşiyoruz. Sorunumuzu çözerken karşı düşmanlar oluşturma ihtiyacını hissediyoruz. Bunu Risale tartışmalarında da gözlemliyoruz. Yani burada bir telif meselesi var, tekelleşme meselesi var, siyaset ve din ilişkisi meselesi var. Nur cemaatlerinin iktidarla, partiyle, AK Parti ile ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi, yeni biçiminin oluşturulması arayışı var. Bütün bunlarla ilgili bir şey. Yani mesele sadece basit bir konuyla ilgili bir telif meselesi konusu değil aslında. Arkasında ciddi sosyolojik boyutları, siyasal boyutları, devlet-din ilişkileri boyutları olan bir mesele. O nedenle içinde işte bir siyasi lider Erdoğan elinde alıyor, mitingde konuşuyor, Diyanet İşleri Başkanlığı basıyor. Çeşitli nur cemaatleri toplanıp platform oluşturuyor. Çok geniş bir şey var, bir toplumsal müzakere, tartışma ve kutuplaşma durumu var bir konu etrafında aslında. Evet. Türkiye dediğim gibi büyük tartışmaların ve müzakerelerin tarihinden geçiyor. Büyük değişmeler olduğu zaman da bu doğal bir şey. Ama doğal olmayan ve kötü olan bu tartışma ve müzakerelerin kutuplaşmalara, çatışmalara ve karşıtlıklara yol vermesi. Bunlardan olabildiğince yani bütünüyle önleyemeyiz ama bunları azaltmak, bunlardan uzak durmak, en az seviyeye indirmek önemli. Şimdi burada tabii tekel meselesi önemli. Yani bir bilgi, bir kitabın satımı, denetimi, yönetimi kime ait olacak meselesi karşımızda duruyor. Risale'yi denetleme, Risale'yi basma, Risale'leri satma kimin uhdesindedir? Şimdi Bediüzzaman'ın ilginç ifadesi var. İnhisar ifadesi. Evet. Tekel manasına geliyor. Evet. Bu da şuradan geliyor. Kendisi ne diyorlar ki, biz işte dini yayınlar niye bunları yapıyorsun? O diyor, dini hizmetlerde bulunuyorum bu kitapları yazarak, dağıtarak. Peki diyorlar, Diyanet İşleri Başkanlığı var, o dini yayınları yapıyor, neden sen yapıyorsun? Güzel bir cevap veriyor aslında, bugüne de ışık tutacak bir cevap. Diyor ki, dini hizmetler, dini yayınlar, dini neşriyat inhisar altına alınamaz. İnhisar altına alınamaz. Yani bir tekel altına alınamaz. Diyanet dini neşriyatı ben yapacağım diye o dönem bir tekel kurmuş. Tek parti dönemi, siyaset nasıl tekeldeyse.
Evet.
Dini bilgi de tekeldi. Bunu eleştiriyor, buna karşı çıkıyor. Ama öte yandan eserlerinin Diyanet'te basılmasını istiyor. Ama Diyanet'ten basılması inhisar tutumuyla bütünleştirmiyor.
Meşruiyet kazandırmak
için. Meşruiyet kazanmak için. Yani bizim hani Risale-i Nur cemaatinin ulaştığı sınırlı sayıda insanlar var.
Evet.
Devlet Türkiye'de önemli bir meşruiyet alanı. Farklı toplum kesimlerine ulaşabiliyor. Dolayısıyla orada da basılsın.
Bir de şey,
bir arayış var.
Bir de şöyle bir büyük bir kırılma da yaşanıyor hocam. Başta Arap harfleriyle Osmanlıca dediğimiz formda, dilde yazılırken 1956'dan sonra bunun latinize edilmişlerinin basımına da izin veriyor.
İzin veriyor. Yani
alfabe değişiyor tamamen.
Şey bir insan değil, fundamentalist bir insan değil. Böyle aşırı ortodoks bir insan değil. Yani otantik düşüncesini koruyan, geleneğin özünü koruyan ama onun da modern dünyaya idraka açılmasından yana olan bir şahsiyet. Ondan dolayı bu tekel meselesi önemli. Bir, devlet nasıl eskiden televizyon, gazete, mektepleri tekeline alıp tek müfredat, tek programla hareket ediyorduysa bunu sürdürecek mi bu alışkanlıkları? Bu önemli bir mesele. Yani Kültür Bakanlığı Türkiye'de hala Türkiye'deki kültürü tekelleştirme mücadelesi sürdürüyor. Bence bunun artık tartışılması ve bununla başa çıkılması gerekiyor. Devlet kitaplar konusunda konuşursak daha çok toplumda çeşitli şirketlerin, grupların, vakıfların, insanların basamadığı, bir kenarda duran ama değerli olan, önemli olan kitaplar varsa devlet onları bulur, tercüme eder, basar, latinize eder. Bununla ilgili güzel çalışmalar da var. Ama risalelerde böyle bir mevzu yok. Risaleler, bak verdiğiniz şey rakamı 26 yayın evi basıyor.
Evet.
Daha farklı yayın evleri de basacak belki.
Evet.
Farklı tarzlarıyla bassınlar. Farklı renklerle, farklı baskılarla. Şimdi burada sadeleştirme bir tarifat mıdır? Bu nur olayın içinde şöyle bir boyutu var. Tekelleştirme arayışı sadece hükümet ve devlet cephesinde yok.
Bu yayın maalesef evleri ve cemaatler tarafından da var.
Cemaatlerde de bir tekelleşme arayışı var.
Evet.
Bediüzzaman madem ki kitaplarının Diyanet'te de basılması istedi, o zaman sadece kendi cemaatinde insanların basmasıyla yetinmedi. Bu çıkıyor ortaya. Dolayısıyla risaleler sonuçta Anadolu'da insanlar imanla yeniden buluşsunlar, iman hakikatleriyle tanışsınlar diye yazılmış. Böyle bir yönü var. Yani burada Bediüzzaman kitap basalım, satalım, para kazanalım veya sadece benim cemaatim gitsin, egemen olsun, onun denetiminde kalsın dememiş.
Ve hocam yazım sürecini de biliyoruz. Evet. Yani ne zorluklarla yazılmış ne, yani.
Evet yani.
Gizli, kapaklı, dağıtılması büyük ayrı bir dert. Çok büyük bir fedakarlık.
Yani bu dolayısıyla bu risaleler bu millete aittir. Sadece bu millete de değil, bu ümmete aittir. Yani yeryüzünde ondan yararlanmak, okumak isteyen herkesin rahatlıkla basması gerekir. Rahatlıkla yayınlaması gerekir. Bu kimsenin uhdesinde olmamalı. Ne A Nur cemaatinin ne B Nur cemaatinin uhdesinde ve tekelinde olmalı. Efendim bu sadeleştirme tarifata mı yol açıyor? Yani sadeleştirme bir grup sadeleştirmeyi uygun bulur yapar yani. Bu şeyde Osmanlıca'da sadeleştirme yaptığımız kitaplar yok mu? Elmalı'nın tefsirini sadeleştirerek basan onlarca yayın evi oldu ve Elmalı evet, daha çok okundu.
Evet, değil evet mi? Kesinlikle öyle.
Bunun sadeleştirilerek basılması orijinalinin reddini getiriyor mu? Araştırmacılar için getirmiyor. Araştırmacılar yine bunları zaten piyasada var. 26 yayın evi bunu basıyor. Ama başka bir yayın evi de diyor ki yeni genç kuşaklara, farklı kesimlere, yeni nesillere ben bunu yeni Türkçe ile ulaştırmak istiyorum.
İlk, hocam ilk.
Ben buna katılmayabilirim. Siz katılmayabilirsiniz ama biz katılmıyoruz diye bunun yanlışlığı yanlış olduğunu söyleme hakkımız yok. Yani bu bir içtihattır. Bu içtihat bize uymayabilir. Ama sonuçta o yapar insanlar yayınlarır. Şu problem var.
Şöyle bir eleştiri var hocam.
Risale-i Nur metni Türkçe kelimeleri kutsal mıdır? Bu soruyu sormamız lazım bu 26 yayın evine. Bu metinler kutsal mıdır? Kur'an-ı Kerim'in lafzı gibi kutsal mı kabul ediyorlar? Mesela kavani-i içtimaiye diye geçiyor. Bu aralar okuyorum. Kavani-i içtimaiye kelimesi kutsal mıdır?
Yani değildir.
Değildir bence. Kesinlikle evet, değildir. O nedenle insanlar sadeleştirerek de basma hürriyetine sahipler. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanları kitapları bu tarzda basarsın, bu tarzda basamazsın diye bir selahiyete sahip midir? Böyle bir selahiyeti var mıdır? Ya faşist bir devlet bunu yapar, böyle bir arayışta olur.
Evet. Belki yani hocam
ama özellikle ilim adamları var. İlahiyatçılar var, araştırmacılar var, tartışmalar olur, eleştiriler olur. Sonuçta denge bulunur bu. Bunun toplumun kendisini yenilemesi, kendi hakikatini korumasını, kollamasının yeteneğini kazanması lazım. Bu toplumun entelektüelleri, bu toplumun ilahiyatçıları, alimleri kendi hakikatlerini koruma yeteneklerini geliştirmeleri ve buna sahip olmaları gerekir. İlla devlet düzeyinde bir güç ihtas ederek bunu devreye sokma arayışında olmaları gelecekte farklı problemlere yol açar.
Evet.
İstemediğimiz bir hükümet yarın gelir ve o da tekelini sürdürmek ister ve farklı ciddi problemlerle karşılaşırız.
Hocam bu sadeleştirme faaliyetleri ilk o sözlüklerin eklenmesiyle başladı. Yani evet, o ya sayfa ilk kitapların sonuna
gayet
eklendi.
Gayet güzel yani.
Sonra evet, sayfa altlarına evet, kelimeler evet, eklendi. Gerçekten o ilgiyi de arttırdı.
Evet.
Burada şöyle bir kaygıyı da ben anlamak istiyorum
yani
hocam.
Yani bak bunu sormadan ben burada mesela bir Zehra yayınlarının var risalelerini.
Evet.
Ben ondan yararlanıyorum. Almamın nedeni de dediğiniz gibi alta sözlük var. Ve hakikaten ondan yararlanarak Osmanlıcam da gelişti. Böyle de bir katkı sağlıyor bu.
Evet.
Ve önemli bir şey yani bunu neden reddedelim yani doğru, bu?
Hocam bu orijinal metin meselesi de biraz önemli değil mi? Yani orijinal metin mutlaka tahrif edilecek değil herhalde. Bir kozmik bir odada o orijinal metinler duracak. Yani
kozmik mesela odada durması gerekmiyor. Yani bu ümmette sahih insanlar yaşadıkça, bu milletin sahih alimleri, entelektüelleri var oldukça Allah kıyamete kadar da bunu eliyle var edecektir. Ben buna inanıyorum. O zaman da sahih metinler hep var olacaktır. Ona ulaşmak isteyen insanlar da hep bulacaktır.
Evet.
Ama sapıtmak isteyen insanlar da kendince sahih olmayan metinler üretecekler ve onlar da onu bulacaktır.
Evet. Yani belki böyle çok aşırı sadeleştirmeden ziyade bir şerh gibi bunları biz sunsak, yani işte benim Risale-i Nur'dan anladığım budur ya da işte benim Risale-i Nur okumalarım, Risale-i Nur'dan aldığım işte sonuçlar, feyizler tarzında kitaplarda yazılabilir diye eleştiriler var sadeleştirme yerine. Ama yani ben hocam açıkçası kendi kanaatimi söylemek istiyorum. Buyurun. Sadeleştirmeden ziyade şunlar bile yapılabilir, belki yapılmıştır. İşte bilgisayarda bu metinler yazılır. Her kelimenin üzerine tıkladığınızda anında açıklaması, onun geçtiği farklı cümleler falan da olur. Dediğiniz gibi Osmanlıcamız, hatta Arapçamız bile gelişebilir. Evet. Bunu da hani anlamak da gerekiyor. Yani ben bunu da anlamak istiyorum açıkçası.
Ben de burada tepki şundan kaynaklanıyor. Yani
çünkü onun... hocam bunun üzerine buradan farklı bir cemaat de neşet etmiş. Yani yazıcılar diye bir bir kol var biliyorsunuz.
Yani metnin kendisini, alfabesini kutsal gören.
Yani kutsal görme demeyelim de hocam. Yani onu,
ama ben şimdi bir sosyolog olarak okuduğumda öyle algılıyorum. Onu o öyle görmese onu yazmaya devam etme motivasyonunu sürdüremez.
Sürdüremez, evet.
Ha, ben bunu reddetmiyorum. O da bir meşrep, bir yol. Ama bu meşrep ve yol mutlaktır demek
o ayrı.
Büyük bir haksızlık.
Kesinlikle yani. Ona katılıyorum hocam. Ama onları da anlayışla karşılamak gerekiyor. Hani o orijinal Kur'an harfleriyle biz bunu muhafaza etmeye çalışıyoruz diyorlar. O da ayrı bir meşrep olarak değerlendirmek lazım. Hocam konuyu bir başka bir boyuta çekmek istiyorum. Şimdi bu telif yasasıyla ilgili mesele hala çözülmüş değil.
Evet.
Yani şu an Risale-i Nur basılamıyor Türkiye'de. Başta iki haftada biz bunu çözeceğiz demiş Kültür Bakanlığı. Hala kimseye bandrol verilmiyor. Evet. Ve bununla ilgili özellikle Yeni Asya gazetesi neredeyse her gün haber yapıyor.
Evet.
Şöyle bir en son şöyle bir haber yaptılar orada. Deniyor ki yeni bir torba yasa hazırlığı olduğu birçok meseleyi kapsayan, bunun içerisine şöyle bir madde, kanun ekleneceği söyleniyor. Bakanlar Kurulu kararı ile memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bir bedel talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla, yani telif talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilir. Bu koruma süresi de hocam, eğer sahibi hayattaysa, bir eserin sahibi hayattaysa hem maddi hem manevi hakka zaten sahip. Fakat kendisi vefat etmişse vefatından sonra 70 yıl süreyle kural olarak kanuni mirasçılarına aitmiş bu hak.
Evet.
Dünyada. Tabii Said Nursi Hazretleri evlenmediği için işte karısı çocuğu falan yok. Şu an yasal hak sadece erkek kardeşinin gelini ve kızlarına, çocuklarına aitmiş.
Evet.
Böyle bir karışıklık da var. Yani o bizi çok ilgilendirmiyor ama memleket kültürü için önem haiz etmek ne demek hocam? Yani bunu gerçekten devlet kendi tekeline almalı mı? Bu tekelleşme... Yarın farklı hükümetler, farklı ideolojideki hükümetler elinde neye dönüşür hocam?
Evet. Bu bence çok tehlikeli bir arayış. Hakikaten tehlikeli bir arayış. Bunu hazırlayanlar hangi zihniyette hazırlıyor? Bu eski Türkiye zihniyeti yani. Tek parti dönemi zihniyeti açıkçası. Kamuya mal etmek ne demek yani? Kamu burada devlet diye kullanılıyor. Kamu, biz normal işte public kavramının Türkçe'ye tercümesiyle halk anlarsak, millet anlarsak, Türkiye'yi anlarsak, zaten Türkiye millet kendi içinde bunları basıyor, bunları yayınlıyor. Ama millet bunları basmıyorsa, yayınlamıyorsa, sadece bilimsel bir değer olarak kalmışsa, tarihi bir sanat veya değeri kalmışsa, o zaman evet devlet kurumları alır. Bu Turizm Bakanlığı olabilir, Milli Eğitim Bakanlığı olabilir, ilgili Şehircilik Bakanlığı olabilir, şehirle ilgili bir şey. Alıp basar bunu ve bilim adamlarının, araştırmacıların hizmetine sunar. Ama bunu alıp el koyup sadece ben basarım ve bu kamu adına ben hareket ederim, bu milletin ürettiği bilgiyi, kitabı alıp devletleştirmektir yani. Bundan başka bir anlamı yok. bu çoğulcu arayışları da, farklı arayışları da engelleyen bir şeydir.
Bu tahrifi, şimdi, asıl tahrif o zaman ortaya çıkıyor.
Tahrif orada kesinlikle, yani devleti yönetenler yıllarca bu ülkede tahrifatlar yaptılar. Ahlak şuralarını biliyoruz. İçinde Allah kelimesinin geçmediği ahlak şuraları düzenledi.
Talim Terbiye Kurulu'nun sonuçlarını evet, biliyoruz.
Din dersleri kitaplarını ben araştırdım. Orada üretilen bilgiler ortada. İslam'ın tasavvufla ilgili, tarikatla ilgili ya söylenmeyen şeylerin kalmadığı metinler var, yazılmış. Bu tarifatlar yapılmış. Dolayısıyla tarifatın yapılmasını engellemenin yolu tekelleştirmek ve devletleştirmekten geçmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Üstelik bu en temel hürriyet haklarından da uzaklaşmak demektir. Şimdi Avrupa'da düşünün. Hegel'i, Kant'ı Alman devleti alıp devletleştirip bunu bundan sonra ben basacağım diye bir tutum içine giriyor mu? Var mı böyle bir şey yani? Mümkün mü? Veya işte John Locke'u İngiliz devleti bundan sonra kamuya mal edip sadece ben basacağım. Gülerler insanlara yani. Böyle bir şey olmaz. Ama devlet de kendisi alternatif olarak basabilir. Yani farklı toplum içindeki grupların tekelleşmesi durumu söz konusu. Bugün işte Risale-i Nur'larda da nur grupları alıp tekelleştirme arayışları içine giriyor bazıları. Hepsi için demiyorum. Bu tekelleşmeyi de engellemek için Diyanet İşleri Başkanı da alternatif olarak basabilir. Daha farklı ciltlerle, daha farklı ebatlarla, daha farklı tarzlarla basabilir. Herkesin basma süreci içinde devlet de bu basan gruptan, arayıştan bir tanesi olur.
Belki bir kurul yani, kurulabilir, etik kurulu gibi yani, hocam. Yani gerçekten muhtevanın tahrif edilip edilmemediği, ana metne bağlılık falan.
O da tehlikeli bir şey.
O da mı tehlikeli diyorsunuz?
O kardinalizmi getiren bir şeydir. Yani bir defa. Çünkü dediğim gibi toplumda alim insanları var, düşünce adamları var, entelektüel insanlar var. Yani bunlar tartışarak, müzakere ederek, bunun peşine giderek, mücadelesini vererek bu tarifatı korurlar. Yani bugüne kadar mesela Kur'an-ı Kerim'in tarifatı, yani o Allah'ın tabii eli üzerinde. Ama diğer kitapları düşünelim. Yani işte İmam-ı Gazali'nin kitaplarını düşünelim veya İmam-ı Azam'ın kitaplarını düşünelim. Tarifata uğrayanlar da oldu. Ama sonuçta onlara o tarifatlardan koruyarak bugüne gelmesine katkı sağlayan alimler oldu.
Devlet
İnsanlar
değil.
Oldu. Devlet olmadı.
Evet.
Bizim geleneğimizde biz alimlere, entelektüellere, insanlara, cemaatlere güvenmemiz gerekiyor yani.
Evet. Hocam bir de yıllarca Kültür Bakanlığı birçok kitap bastı. Biz Kültür Bakanlığı'nın yayınlarını hep şöyle algıladık. Zaten toplumda ya da okuyucu kitlesi karşısında çok makes bulmayan, evet, çok karşılığı bulmayan fakat bir şekilde kültür varlığı olarak da korunması, kurtarılması, basılması gereken eserler olarak algıladık değil mi?
Evet.
Hatta ucuza satıldı bunlar hep yani 1 liraya, 2 liraya. Bir de
doğru.
Şimdi ama hani Risale-i Nur'ların bir şeyi yok. Yani popüler eserler bunlar.
Evet.
Yani devletin basılıyor, satılıyor. Yani kendi içinde bir arz talep dengesi
şey
de var.
Evet.
Hani böyle ya bu bir değerdir. Bu bir bizim evet, kültür varlığımızdır. Bunu basalım. Bunu insanlara duyuralım gibi bir şey diyor. Yani tabiri caizse popüler eser bu.
Evet.
Dolayısıyla yani devlet tekeline girmesinin de bu manada bir şeyi de
yok. Hiçbir manası yok.
Yani bu, Dede Korkut hikayeleri gibi bir şey değil bu
değil
yani.
Değil yani. Bu serbest piyasaya da müdahaledir açıkçası
evet,
bu. Yani insanlar bu kitapları basıyorlar, aynı zamanda para kazanıyorlar, ticaret yapıyorlar, işlerini yürütüyorlar. Ama sen gidip müdahale ediyorsun, ben basacağım. O insanların para kazanmasını, istihdam etme çabalarını, kültüre katkıda bulunma, sivil çalışmalar yapma tutumlarını engelliyorsunuz
bir
o zaman.
Bir de bunun etrafında Türkiye'de çok ciddi şekilde hacim tutan cemaatler de var hocam. Yani
evet,
sivil toplum kuruluşları da bu eserler etrafında, bu eserlerdeki
halkalanıyorlar.
Fikirler, idealler evet, etrafında halkalanmış şeyler evet, var, cemaatler var. Onların dokusuna da zarar verecek.
Kesinlikle ona da zarar veriyor. Yani alıyorum ben, bundan sonra ben buna sahibim, sen değilsin gibi. Böyle garip bir tutum var, hoş olmayan bir tekelleşme arayışı var. O nedenle bu mesele basit bir AK Parti cemaat çatışması bağlamında değerlendirilecek bir mesele değil. Onun üstünde ve onun ötesinde değerlendirmek lazım. Bazı gruplar, bazı cemaatler bu çatışmadan nemalanmayı amaçlayarak bu mevzuyu gündeme getiriyorlar ve farklı tutumlar geliştiriyorlar. Ama bu milleti bir bütün olarak düşündüğümüzde, İslam'ı düşüncesini bir bütün olarak düşündüğümüzde bize zarar verecek bir şey. Sonuçta farklı yönelimler, eğilimler ortaya çıkabilir. Sadeleştirme de bunlardan birisidir. İnsanlara bir alternatiftir ama hiçbir zaman risalelerin değerini yok etmez bu. Ve zaten daha önce de devletin bizzat kendisi risaleleri tarif etti. Bunu da hatırlayalım yani.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek parti döneminde ve daha sonraki dönemlerde risalelerin bazı yönlerine müdahale etti. Veya bazı cemaatler gönüllü olarak bu tarifatı yaptılar.
Evet.
Sadeleştirmeye bugün karşı çıkan bazı gruplar risaleleri gönüllü olarak tarifatta uğrattılar. Yani sistemle, siyasal egemen yapıyla
ehlileştirmeye çalıştılar.
Uyumlu halde çalışmak için metinlere müdahale ettiler ve Bediüzzaman'ın metinlerini bozdular, tarif ettiler.
Evet.
Bu hiç gündeme gelmiyor.
Evet, evet.
O nedenle bu milletin kendisi tarif etmedi bunu.
Evet.
Bu kısa tarihimize baktığımızda. Evet. Bu millet tarifat yapmaz. Bu milleti tam tersine yöneten ve bu millete yabancılaşan yöneticiler tarif eder.
Evet. Hocam bu konu daha çok tartışılacağı benziyor. Özellikle Kültür Bakanlığı'nın vereceği karar da onu da belki o karar çıktıktan sonra bu konuyu bir daha konuşabiliriz.
Bence açıkçası bu Kültür Bakanlığı da şu an benim yani entelektüel çalışmalarda bulunduğumuz Bilgi Hikmet dergisini çıkardığımız bir arkadaşımız bakan ama bence Kültür Bakanlığı yeni de demiyorum kaldırılmalıdır. Yani gelişmiş olan demokrasiyle yönetilen ülkelerde Kültür Bakanlığı yoktur. Ayıptır
evet.
Yani.
Hocam o çok ayrı bir konu olacak. Onu isterseniz bu konuyla ilgili kararı verdikten sonra Kültür Bakanlığı'nı bir ele alırız hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, 40 Ambar programının ilk bölümü sona erdi. Birazdan tekrar birlikte olacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. İlk bölümde Risale-i Nur'ların basılması meselesi üzerinden yaklaşık 3-4 aydır bandrol verilmemesi yayın evlerine, Risale-i Nur'ların basılamaması, yeni çıkarılacak bir yasayla memleket kültürü kabul edilecek bazı eserlerin telif haklarının da saklı tutulması kaydıyla koruma altına alınması, devletin koruması altına alınması, yayın haklarının Kültür Bakanlığı'na devredilmesi meselesi üzerinden işte devlet kültür meselesini, kamuya mal olmuş, millete mal olmuş eserlerin devlet tarafından bu şekilde çevrelenmesinin, koruma altına alınmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını, bunun doğruluğu, yanlışlığı üzerine hocamız Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla konuştuk. Bu bölümde de aydın entelektüel siyaset ilişkisini konuşacağız. Programımızı düzenli takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir programda bu entelektüel ve aydın meselesini konu etmiştik bundan 2-3 ay önce. Etraflıca konuşmuştuk fakat entelektüel aydın siyaset ilişkisi sıcak bir gündem. Her daim konuşuluyor, ediliyor, yazılıyor, çiziliyor. Bu manada hocam bundan 2 hafta önce 15 Haziran tarihinde Ali Bulaç'ın Bugün gazetesine bir demeci vardı. Bizim gündemimiz biraz yoğun olduğu için değerlendirme fırsatımız olmamıştı. Tabii Ali Bulaç şu anda Zaman Gazetesi'nde yazıyor. Zaman Gazetesi'nin de mevcut şu anki hükümetle başbakanla arasındaki çekişmeyi biliyoruz.
Evet.
O minvalde birçok şey söyledi Ali Bulaç. Evet. Hükümetin dış politikasından tutun da aydın entelektüel ilişkisine kadar, cemaatlerle devletin ilişkisine kadar birçok konuda konuştu. Bildiğimiz hani belki bugünlerde Zaman Gazetesi yazarlarının temsil ettiği, yazdığı, çizdiği o jargon etrafında konuşuldu. Fakat çok dikkat çekici, ilgi çekici şeyler de söyledi Ali Bey orada. Bir tanesi şuydu hocam, onun üzerinden gidelim isterseniz. Dedi ki AK Parti Çanakkale Savaşı'ndan sonraki en büyük felakettir dedi. Yani bu milletin başına gelmiş dedi. Tabii bu başlığı okuyunca insan birden irkiliyor. Ya bunun altı nasıl gelecek, nasıl doldurulacak diye. Orada da şunu öne sürdü. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının cumhuriyeti bu şekilde, yani işte laik, seküler, modern şekilde kurmasının en önemli sebebi Çanakkale Savaşı'dır. O savaşta 50 bin İslamcı öldü. Medresedeki kitaplarını bırakıp cephede savaştılar, şehit oldular. Stok bitmişti o gün için ve meydan bunlara kalmıştı. Şimdi aynısını AK Parti yapıyor. AK Parti de belki cepheye sürmüyor aydınları, entelektüelleri, fakat hepsini devletleştirdi. Zihinlerini uyuşturdu. Hatta ulema dediğimiz hani din adamları bile işte Ebu Hanife çizgisinde sivil olarak mücadelelerini devam ettirmeleri gerekirken devletin ideolojisini üretmeye başlattılar. Hatta post Kemalizmi var ettiler diyor hocam. Yani evet. Post Kemalizmi, bu çok ilginç bu önerme.
Post Kemalizm kullanılıyor. Şu anda bununla ilgili kitap yazmış yani daha birkaç sene önce.
Bununla diyor şu anda hocam, post Kemalizmi şu anda İslamcılar üretiyor diyor. Herhalde hocam post Kemalizm'den burada kastedilen işte devletçi, aşırı merkeziyetçi bir söylem. Yani sivil unsurları da devletleştirmeye çalışan bir söylem kastediliyor burada herhalde. Özel olarak burada kastedilen diyorum. Evet. Hocam bu manada biz aydın, ulema, entelektüel, siyaset ilişkisini konuşmazdan önce şeyi bir daha hatırlayalım istiyorum ben. Biz kime aydın diyoruz hocam? Kime entelektüel diyeceğiz? Sonra isterseniz o ilişkiye geçelim.
Yani tabii aydın kavramı, aslında entelektüel kavramı İngilizce'de, Latince'de kullanılan bir kavram. Türkiye'deki karşılığı münevver Osmanlı döneminde kullanılmış. Daha sonraki dönemde aydın olarak kullanıyoruz. Birbirinden farklı nüans, yani bunların nüansları var elbette. Farklı anlamları var ama çok kısmi düzeyde. Entelektüel kendisini hakikati anlamaya veren, düşünme üzerinden giderek toplumu, insanı, tarihi, siyaseti yorumlayan, tartışan bir şahsiyettir. Dolayısıyla günümüzün entelektüeli de günümüzün sorunlarını evrensel hakikat temelinden hareketle düşünerek, yorumlayarak, tartışarak, yazarak faaliyetlerde bulunan bir şahsiyet. Bu entelektüelin ideal tanımıdır. Ama bir biçimde entelektüeller araştırma merkezlerinde, medya gruplarında, üniversitelerde, farklı yerlerde çalışıyorlar, bulunuyorlar, istihdam ediliyorlar. Buralarda bulunan herkes entelektüel değildir elbette. Entelektüelin vasfı, dediğim gibi, yani düşünceyi merkeze alması, bilgiyi merkeze alması, salt bilgi de değil. Bilgi üzerine düşünmek, toplum üzerine düşünmek. Kitapzade değildir entelektüel, literalist değildir mesela. Toplumu okumak için kitaba bakmak gerekmiyor bazen. Yani bir billboard, bir insanın konuşması, yürüyüşü, bunlar da bize birer metin olarak kendisini anlatabilirler. Entelektüel budur yani. Kendi çağını, kendi toplumunu, kendi tarihini yorumlayan, düşünen, tartışan, kritize eden, alternatif yaklaşımlar arayışında olan bir varlıktır entelektüel. Bu Ali Bulaç'ın tabii yaklaşımları kısmi bazı doğrular içeriyor ama bir bütün olarak baktığımızda çok ciddi eksiklikler ve yanlışlıklar taşıyor. Mesela sivil alanda mücadele etmek diyor. Sivil alan demek devlet olmayan alan demek değildir bir defa. Askeri olmayan alan demek değildir. Sivil alan hem devlet olmayan alan hem de insanların kendi bireysel özgürlükleriyle düşünerek üretimde bulunduğu alan demek.
Otonom bir alan yani hocam.
Dolayısıyla bir medya grubu, devletten ayrı medya grubu, devletin dışında bir cemaat, devletin dışında bir holding, gayet sivil gibi gözükmesine rağmen sivil olmayabilir. O nedenle Ali Bulaç'ın kendisini konumlandığı ortam, devletten ayrı olarak tanımlanmasına rağmen düşünme tarzı itibariyle baktığımız zaman çok sivil bir ruh taşımıyor. Çünkü kullanılan dil, alınan pozisyon, geliştirilen stratejilere baktığımız zaman bir kişinin mutlaklığı vardır. Bir kolektivitenin yönlendirmesi vardır. Dolayısıyla buna göre pozisyon almak, buna göre konuşmak, buna göre hakikatin peşine gitmek, buna göre siyasete bakmak bir sivil arayış değildir ve sivil bir entelektüel duruş da değildir. Ali Buraç orada devletin, hükümetin içinde olmamakla kendi sivil olarak tanımlıyor ama öte yanda bulunduğu gazete, medya grubu, angajmanı, orayı eleştirmemesi, orayı tartışmaması sivil olmadığının en açık delillerinden birisi. Çünkü aydın kritiği eden adam diyoruz, düşünen adam. Düşünmenin en önemli boyutlardan birisi de kritize etmektir. Bunu Mehmet Akif'te de, Said Halim Paşa'da da ve Bediüzzaman'da da açıkça görürüz. Abdülhamid'e gerektiğinde istibdat demişlerdir ve eleştirmişlerdir. Ama sivil denilen, hükümet dışı denilen bu alandaki işte Ali Bulaç örneğinde diyelim, Zaman Gazetesi, cemaati, bunların siyasi yönelimleri, duruşlarını eleştiren hiçbir tutumuyla veya yaklaşımıyla karşılaştığımız oldu mu?
Yok.
Dolayısıyla bu duruşa ne kadar sivil diyebiliriz? Bir problem bu.
Evet.
İkinci olarak entelektüeller yeni dönemde AK Parti ile bütünleşen tutumlara yöneldiler. Bu bir yönüyle doğal bir şey. İlk defa Türkiye'de bir camia ciddi anlamda iktidara geliyor, devleti çalıştırmaya başlıyor. Bu toplumsal kesimin içinde olan entelektüeller de fikirleriyle, araştırmalarıyla, birikimleriyle, müktesebatlarıyla buna katkı sağlamaya çalışıyorlar.
Destek veriyorlar.
Destek veriyorlar. Hükümet veya iktidar bu birikimden yararlanarak sorunlarını çözmek çabası içine giriyorsa, Türkiye'yi buna göre aydınlatmak istiyorsa bu çok doğru ve güzel bir şey. Ama bu ilişki tek yönlü ise, yani hükümetin dediğini sadece meşrulaştıran bir pozisyonda konumlandırıyorsa entelektüelleri, bu hakikaten bizim için bir felakettir. O nedenle entelektüellerin burada hükümetle ve AK Parti siyasetiyle kuruldukları ilişki tarzı önemli. O halde genellemelerde bulunmak doğru değil. Bu entelektüellerin bir kısmı hakikaten sadece siyaseti meşrulaştıran ve onu hiçbir zaman kritize etmeyen, hep onu alkışlayan bir söylem üretiminde bulunuyorlar ve bunu yapıyorlarsa bu hakikaten felaket boyutunu temsil ediyor. Bunu yapanlar da var. Ama öte yandan hakikaten kendi birikimini burada yansıtan, oradaki ilişkilerin daha iyi olmasını sağlayan, işte Kürt meselesini çözmek, Alevi sorununu çözmek, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek açısından kapasitesini kullanan insanlar da var. Bu yönüyle de önemli katkılar sağlıyorlar. Biz çok totalitarist davranıyoruz okurken ilişkileri. Burada da böyle bir okuma tarzı var. Dolayısıyla entelektüellerin AK Parti siyasetiyle kurduğu ilişki tek bir yön değil. Birkaç ilişki kurma tarzı var. Ağırlıklı olan hangisidir diye sorduğumuzda,
hocam
son bir yılda ağırlıklı olan meşrulaştırma tutumunun öne çıkmasıdır.
Evet.
Ama son bir yıl içinde AK Parti'yi değerlendirmek çok büyük bir haksızlıktır. 12 yıllık bir mücadele vardır, bir çalışma
vardır. Bir de olağanüstü siyasi gündem de olağanüstü, evet,
olağanüstü
bir dönemden geçiyor.
Evet,
yani geçiyor. Hükümet biraz, evet, içine kapandı. Özellikle 17 Aralık süreciyle, evet, bizatihi kendisini yok etmeye, evet, çalışan bir hareketle karşı karşıya olduğunu, evet, düşünüyor. İçine, evet, kapandı. Belki onlar da destek arıyorlar. Evet. Hocam şöyle bir şey de var hani bizim zihinlerimizde. Bunu da siz eleştiriyorsunuz o zaman.
Evet.
Yani aydın, münevver, entelektüel, işte din işleri, yani,
evet,
ya da,
evet,
sivil toplum.
Evet.
Yani her zaman devletin temsil ettiği değerlere, devleti yaptığı işlere mutlak muhalif olmalı. Ya bunun altında bir Çapanoğlu vardır diye bakmalı. Bu anlayış da yanlış bir anlayış.
Ve bu hastalıklı bir anlayış. Yani entelektüel yanlışa karşı muhalefetini ortaya koyar.
Yani bizatihi devletin karşısında değildir yani.
Kesinlikle yani. Devletin daha iyi olması için, bu milleti daha iyi yönetmesi için, bu milletin hissiyatına daha iyi tercüman olması, bununla bütünleşmesi için katkı sağlamaya çalışır entelektüel aynı zamanda. Said Halim Paşa katkı sağlamıştır. Bediüzzaman katkı sağlamıştır. Aynı isimleri diyorum. birçok kişi vardır yani katkı sağlayan bizim entelektüel tarihimizde. Yerine geldiğinde yanlışını da söylemişlerdir. Dolayısıyla ontolojik bir biçimde bir şeye karşıt veya bir şeyin yanında durmak çok mekanik bir okuma tarzıdır ve doğru da değildir. Sonuçta hakikatin peşindeysek, doğrunun peşindeysek bu hakikat ve doğruyu cemaat de yapıyorsa, devlet de yapıyorsa, birey de yapıyorsa, holding de yapıyorsa, kim yapıyorsa yapsın, onu desteklemek ve onun yanında yer almak gerekir.
Evet.
Yoksa yani bir a priori diyorlar ya felsefede, öncül bir önerme olarak holding ise zaten kötüdür, devlet ise zaten kötüdür. Bunlar yanlış önermeler ve bu önermelerden uzak durmamız gerekiyor. Bu anarşizmdir yani. Anarşizm temelde bütün devlet tarzlarına, biçimlerine karşı çıkar. Ama biz böyle bakmayız yani. Devlet bizim için adaleti temsil eden, ortak iyiyi temsil eden bir siyasi iradedir bizim kültürümüzde.
Evet.
Devlet böyle olduğu müddetçe biz onu destekleriz. Böyle olması için de onun üzerine mücadele ederiz yani.
Evet. Hocam burada üslup da ön plana çıkıyor. Bazen kantarın topuzun da kaçırabiliyor insanlar eleştiri yaparken. Belki yapıcı eleştiri, tenkit de evet. yapmak istiyorlar ama işte hakaret vari bir takım açıklamalar, evet. yazılar yazılıyor. Bu da ister istemez işte bir takım hükümet görevlilerini, yetkin olan hükümet evet. görevlilerini harekete geçiriyor. Bununla ilgili hani bir takım yasal haklar aranıyor, tazminat davaları açılıyor filan. Biz bunları da baskı olarak okuyoruz ama evet, bunları da birbirinden evet. ayırmak gerekiyor ayırma, herhalde. Yani evet, bu kesinlikle. Bir de hocam benim dikkatimi çeken bir mesele daha var. Yani entelektüellik, aydınlık böyle çok ortada görünmeyle alakalı bir şey gibi aşırı böyle görünür olma durumları ortaya çıktı. Yani mutlaka siz evet. entelektüel bir hüviyetteyseniz işte her akşam bir tartışma programında boy göstereceksiniz. Evet. İşte her uzatılan mikrofona cevap vereceksiniz ya da bunların çevresinde olacaksınız, yakınında evet. olacaksınız. Ve gitgide böyle gündelik siyasetle ilgilenen gazeteciler. Yani akademisyenleri bile bunun üzerine
ayrı,
tutuyor.
Yani gazetecilere aydın ve yani entelektüel bu,
şu
demek
an
mümkün
değil. Kim temsil evet. ediyor hocam? Evet. Bu sınıf da önemli. Yani biz her akşam kanal kanal dolaşan insanları mı entelektüel göreceğiz?
Yok yani kanal kanal özellikle son bir senedir kanallarda konuşan insanların %99'u kahvedeki insanlarla aynı. Kahvedeki insanları küçümsemek için demiyorum. Kahvedeki insanların bilgi düzeylerinin, düşünme arayışlarının
düzeyini
anlatmak açısından diyorum. Dolayısıyla evet. oradakiler de tanıdığım birçok kişinin hiçbir kitap okumamakla övündüklerini görüyorum, duyuyorum ben yani. Dolayısıyla bu daha çok kamuoyu ve kitleleri harekete geçirmeye yönelik konuşmalar konsepti aslında. Tartışmalar içinde yok pek. Bunlar daha çok kamuoyunu belli merkezlere göre yönlendirmeye, etkilemeye çalışan insanlar topluluğudur. Bugün gazeteciler ve medya grupları. Bir iki sene öncesine göre daha bir şey vardı yani. İçinde işte entelektüellerin daha yoğun olduğu bir programlar demeti vardı. Mesela ben İşte İskele ve Sancak başladığı zaman program olarak
Kanal 7'de.
Kanal 7'de ilk birinci haftadan itibaren oradaydım.
Ahmet Hakan'ın
boyunca
Kanal 7'de olduğu zamanlar.
Ahmet Hakan'la beraber çalıştım orada ve o zaman mesela bizim çağırdığımız konuşmacılar grubunun birkaç ismini söyleyeyim yani. Mete Tunçay, Orhan Pamuk, Mustafa Erdoğan gibi isimler vardı yani işte Mehmet Ali Kılıçbay gibi. Türkiye'nin üzerine düşünen, kitaplar yazmış, tercümeler yapmış az ya da çok fikirleri olan insanlar vardı. Türkiye'nin güncel meselelerini bu müktesebatla konuşuyorlardı. Toplumu düşünmeye ve aydınlatmaya yönelik bir tutumları vardı. Ama bugün propagandizmin hakimiyeti var. Türkiye büyük bir çatışma ve savaş sürecinden geçiyor açıkçası. Medya da buna eklemlenmiş durumda. Medya grupları var. O grupların her biri de bir merkezi temsil ediyor. Çok az oranda entelektüeller buna katılıyor. Elbette entelektüelin niteliğine göre de değişir. Yani kimi insan daha münzevi bir tutumu benimser ve orada düşünür, orada bilgisini üretir ve zaman zaman kamuoyuna çıkar ve fikirlerini deklare eder. Ama kimi entelektüel de toplum meselelerine karşı kendi daha sorumlu hisseder. Yani bu toplumda büyük acılar varken kalkıp literalist davranamam deyip bu bilgisini, müktesebatını transfer edip bu sorunlar üzerine konuşmak ister. farklı, yani bunu Avrupa'da da görmek mümkün. Yani bir Chomsky düşün. Chomsky, evet, değil mi? Birçok meselelerle ilgili konuşan veya Zizek aynı, evet, şekilde. Evet. Böyle insanlar.
Filozof kabul ediliyorlar.
He, yani öte yandan Alan Turing gibi daha az konuşan, daha az yazan, evet, insanlar, evet, veya Habermas gibi kişiler, evet, de var. Daha az popülist, evet, davrananlar da var.
Akademik aslında dünyada tanınan, orada, evet, yazdıkları, orada çizdikleri konuşulan, evet, insanlar var.
İnsanlar, evet, da var. Yani bir farklı tarzları olabilir bunun. Yani önemli olan bu, burada düşünmek, toplumu düşünmeye sevk etmek, aydınlatma, aydınlanma için uğraşmak. Bu yani asıl arayış bu olmalı. Bu olduktan sonra bu üniversite kürsüsünde de olabilir, televizyonda da olabilir, gazetede de olabilir. Yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bir Kırk Ambar programının yine sonuna geldik. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.